Mustafa Fazıl Paşalar, Namık Kemaller, Ziya Paşalar, Ali Suaviler ve daha başkaları. Osmanlı Devleti'nde ilk defa olarak liberal siyasal düşüncenin yayılması ve gerçekleşmesi yolunda çalışan fikir ve eylem grubunu meydana getiriyorlardı. Genç Osmanlılar açıkça mutlakiyet idaresine karşı cephe almışlardı. Belirli ve köklü bir ortak siyasal doktrine sahip olmamakla beraber hepsi de bir fikir etrafında birleşiyorlardı. İktidarın sınırlanması fikri. Bu bakımdan tanzimatı eksik ve yetersiz buluyorlardı. İstedikleri batılı örneğe uygun bir meşruti rejimdi. Artık hürriyetten, anayasadan, halk hakimiyetinden, insanın devlet karşısında haklara sahip olduğundan, bu hakların hukuk teminatına kavuşturulması gerektiğinden söz ediliyordu. Bunlar tanzimatın hiç ilişmediği, o zamana kadar hiç dile gelmemiş kavramlardır. Hürriyet kelimesi de artık yeni bir anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Genç Osmanlılardan özellikle Namık Kemal'in hürriyet terimini İslami anlamdan sıyırarak batılı, yani siyasal anlama kavuşturmak yönündeki çaba ve başarısını kaydetmek gerekir. Namık Kemal, hürriyeti despotizme karşı bir savaş çağrısı, bir siyasal slogan olarak Türk aydınlarının kafalarına ve gönüllerine yerleştirmiştir. İşte meşrutiyet rejimine bu fikri hazırlıklardan sonra geniş ölçüde bu fikri hazırlıklar sayesinde ulaşılmıştır. Mustafa Reşit Paşa, Gülhane Fermanı'nı Ali ve Fuat Paşalar da 1856 fermanını ilan ederlerken hemen hemen yalnızdılar. Meşrutiyetin ilanında ise Mithat Paşa artık yalnız değildi. Etrafında bu gayeye inanmış ve onun mücadelesini yapmış bir aydınlar grubu vardı. Türk toplumunun ilk yazılı anayasası olmak bakımından 1876 Kanunu Esasisi tarihte bir dönüm noktası sayılır. Kişi hak ve hürriyetleri de ilk defa olarak klasik esaslara uygun oldukça geniş bir liste halinde bu anayasada yer almıştır. Kanunu Esasisi'de 19 madde içinde sıralanan 8-26. maddeler. Hak ve hürriyetler arasında başlıca şunları görüyoruz. Kişi güvenliği, ibadet hürriyeti, basın hürriyeti, dilekçe hakkı, konut dokunulmazlığı, eğitim hürriyeti, kanun önünde eşitlik, devlet hizmetine alınmada eşitlik, mülkiyet hakkı, angarya ve işkencenin yasaklanması, tabii hakim ilkesi, kanunsuz vergi konamayacağı ilkesi. İlk bakışta bu listenin zamanın liberal anlayışına göre düzenlenmiş batılı örneklerinden pek geri kalır bir tarafı yoktur. Fakat aslında bütün bu sayılan haklar ve hürriyetler sadece platonik bir değer taşımaktan öteye gitmiyordu. Çünkü bunlar herhangi bir güvenceye bağlanmış değildi. Güvencesizlik ve müeyyide yokluğu 1876 Kanunu Esasisi'nin başlıca karakteristiği sayılabilir. Bu organik kanun liberal ve demokratik bir anayasa olmaktan uzaktır. Bir defa şekil bakımından halk idaresine dayanan, halkın seçtiği bir meclis tarafından yapılmış gerçek bir anayasa değil. Fakat hükümdarın kendi iradesiyle millete bağışlanmış bir berat. Çatı, konstitüsyonel mahiyetindedir. Bundan başka kanuni esası hükümdarın yetkilerini en geniş ölçüde tutmakta, onun şahsını sorumsuz ve mukaddes saymaktadır. Kurduğu siyasal mekanizma o tarzda ayarlanmıştır ki, demokratik kökenli organın seçimle kurulmuş meclisi mebusanın yetkileri demokratik bir temele dayanmayan, doğrudan doğruya padişah ve onun tarafından atanmış organlar tarafından kösteklenebilmekte ve durdurulabilmektedir. Bu mekanizmanın hükümdarın iktidarına gerçek bir sınırlama getirdiği şüphesiz ileri sürülemez. Fakat hürriyetler açısından onların iğretiliğini göstermesi bakımından asıl önemli olan 113. madde ile padişaha verilen özel yetkidir. Bu maddenin kendisine açıkça tanıdığı yetkiye dayanarak padişah, hükümetin emniyetini ihlal edenleri basit bir zabıta tahkikatından sonra memleketten sürebilecekti. Hükümdarın eline verilen bu müthiş silah, yukarıda sayılan bütün hak ve hürriyetlerin değerini bir çırpıda sıfıra indiriyordu. Nitekim aradan 2 yıl geçmeden Abdülhamit II'nin olağanüstü durum, halkın ehliyetsizliği gibi sebepler ileri sürerek kanuni esasiyi yürürlükten kaldırıvermesi bu statünün sağladığı hukuk teminatının sağlamlık derecesini belli etmiştir. Gerçi meşrutiyet rejimi resmen kaldırılmamış ve kanuni esası ilga edilmemiştir. Fakat Mebusan Meclisi süresiz olarak dağıtılmış, organik kanunun bütün hükümleri, en başta kişilere tanıdığı hak ve hürriyetler olmak üzere askıya alınmıştır. Bundan sonra memleket tam 31 yıl süren koyu bir despotizmin karanlığına gömülmüştür. B. İkinci Meşrutiyet. Abdülhamit devrinin ağır baskısı ve karanlık havası bir defa gönüllerde tutuşmuş olan hürriyet ateşini söndürememiştir. Namık Kemallerin kıvılcımladığı bu ateş için yanmakta devam etmiştir. Genç Osmanlıların başlattıkları hürriyet mücadelesini 1878-1908 yılları arasında 2. Jön Türk Hareketi sürdürmüştür. Daha çok yurt dışından inançlı ve dinamik bir tutumla yürütülen 2. Jön Türk Hareketi'nin birincisine oranla gerek fikir ve gerek eylem yönünden çok daha güçlü olduğu söylenebilir. Neticede gittikçe yayılan ve kökleşen bu hürriyetçi akım ordunun da desteğini kazanarak Abdülhamit II'yi boyun eğmeye zorlamış ve 1908'de kanunu esasının yeniden yürürlüğe konmasını sağlamıştır. İkinci Meşrutiyet devrini başlatan 1908 hareketinin taşıdığı anlama ve karaktere parmak basmak gerekir. Bu Osmanlı Devleti'nde liberal yöndeki reform teşebbüslerine ilk defa olarak yeni bir unsur, halk unsurunu katan bir olaydır. Sayı ve nicelik bakımından bu unsurun sınırlılık derecesi ne olursa olsun önemli olan nokta, 1908 Meşrutiyeti'nin ilk defa aşağıdan yukarıya bir hareket şeklinde kendini göstermesidir. Aslında otokratik bir karakter taşıyan 1876 Anayasası'nın yeniden yürürlüğe konması, şüphesiz ki hürriyetçi bir rejimin kurulabilmesini sağlamak bakımından yeterli değildir. Bunun için 1909 yılında bu anayasada bazı esaslı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler genel olarak hükümdarın yetkilerinin sınırlanması, buna karşılık parlamentonun yetkilerinin genişletilmesi yönünde olmuş, yasama ve yürütme organları arasında bir denge kurularak klasik parlamenter sistemin ruhuna uygun bir mekanizma meydana getirilmek istenmiştir. Kişi hak ve hürriyetleri alanındaki değişiklikler pek geniş sayılamaz. Bu konuda belki en önemli yenilik padişaha hükümetin emniyetini ihlal ettikleri idare-i zabıtanın tahkikatı mevsukesi ile sabit olanları memleketten sürmek yetkisini veren 113. maddenin mahut 2. fıkrasının çıkarılması olmuştur. Böylece anayasal hürriyetleri pamuk ipliğine bağlayan bir baskı aracı ortadan kalkmıştır. Bundan başka kişi dokunulmazlığı ile ilgili 10. madde hükmü biraz daha pekleştirilmiş, basın hürriyeti prensibini koyan 12. maddeye de sansürü yasaklayan bir ibare eklenmek suretiyle basın sansür kabusundan kurtarılmıştır. Ayrıca 1876 kanunu esasisine konmamış olan iki klasik hürriyet 1909 değişikliği ile getirilmiştir. 119. madde haberleşmenin gizliliği esasını koyarken 120. maddede de toplanma ve dernek kurma hürriyetlerini sağlamaktadır. Bunaltıcı bir despotizmden kurtulmanın verdiği bayram sevinci içinde büyük ümitlerle başlayan 2. Meşrutiyet rejiminin getirdiği hürriyet havası ne yazık ki uzun sürmemiştir. Meşrutiyet halk hakimiyeti, parlamentarizm, siyasal hürriyet, kişi hakları gibi kavramlar kağıt üzerine yazılmış fakat bunların hiçbirisi de tam anlamıyla gerçekleşmeden gene kağıt üzerinde kalmıştır. Hürriyetin ilanı diye adlandırılan ve kanunu esasının yeniden yürürlüğe girdiği tarih olan 23 Temmuz 1908'in ardından daha bir yıl bile geçmeden anayasada ilan edilen ve sonradan da pekleştirilen hürriyetlerin askıya alındığı görülür. 31 Mart İrtica Hareketi 12 Nisan 1909 bir dönüm noktasıdır. Bu hareketin bastırılmasından sonra yerleşen sıkı yönetim rejimi normal ve meşru hedeflerin ötesinde maksada elverişli sürekli bir yönetim sistemi niteliğine bürünmüştür. Örfi idare rejimine eklenen hükümet tedbirleri de basın, toplanma, dernek kurma ve fikir hürriyetlerini baltalamışlardır. Yayınlar birdenbire azalmış, siyasi partilerin büyük bir kısmı kapanmıştır veya kapatılmışlardır. Fikre karşı silah kullanılmış, muhalif gazeteciler öldürülmüştür. Daha ilk yılı meşrutiyetin dayanması gereken temel hürriyetleri asla geliştiremeyecek boğucu bir hava kaplamıştır. İşin daha da acıklı olan yanı şudur ki bu havayı yaratanlar uzun yıllar hürriyet mücadelesi yapmış ve hedefe ulaştıktan sonra programlarını gerçekleştirmek üzere iktidara gelmiş olanlardır. Yani İttihat ve Terakki Fırkası liderleridir. Hürriyet ve meşrutiyet adına memleketin idaresine ele alan bu kadro, kısa bir iktidar tecrübesinden sonra hemen kesin hükmünü vermiştir. memleket hürriyet ve meşrutiyetle idare edilmek kabiliyetinden mahrumdur. Garip tecellidir ki İttihat ve Terakki liderleri bu hükümle baskı yönetimini yıkmak için yıllarca karşısında savaştıkları adamın Abdülhamid II'nin birinci meşrutiyete son verirken ve kendi mutlak rejimini kurarken ileri sürdüğü gerekçeye katılmış oluyorlardı. Temel görüş ve gerekçe aynı olunca ortaya çıkan siyasal rejiminde nitelik yönünden pek farklı olamayacağı kolayca anlaşılır. Aradaki başlıca fark tek adamın mutlak iradesi ve diktası yerine bir partinin, daha doğrusu partiye hakim olan küçük bir zümrenin diktasının geçmiş olmasındandır. Gerçek görünüşüyle ikinci meşrutiyet sınırlı anayasa düzeni ve çok partili parlamenter sistem paravanası arkasında fiili bir tek parti rejiminin, İttihat ve Terakki diktatörlüğünün damgasını taşıyan bir dönem olmuştur. Gerçi ikinci meşrutiyetin ilanı ile 31 Mart olayı arasındaki kısa süre içinde başıboş, sınırsız ve dizginsiz bir hürriyet havasının estiği, devlet otoritesini temelinden sarsan bu anarşik havanın iktidarda bulunan adamları ürkütmüş ve onları sert tedbirler almaya zorlamış olduğu ileri sürülebilir. Bir bakıma bu aşırı sorumsuz, bilinçsiz davranışlar ve taşkınlıklar içinde hürriyetin yine hürriyet tarafından yıkıldığı doğrudur. Öte yandan gerçeklerin tam payını vermek için şunu da söylemek gerekir ki, sürekli iç çalkantılar, dış baskılar ve hemen aralıksız devam eden savaşlar, liberal bir düzenin yerleşmesi ve gelişmesi için pek elverişli bir ortam sayılamazdı. Fakat bunların hiçbiri İttihat ve Terakki liderlerinin tutumlarını haklı ve meşru göstermeye yeterli değildir. Başlangıçta hürriyetin belki biraz fazla kaçan dozunu ayarlamak, sorumsuz ve anarşik davranışları bütün bir rejime kıymadan frenlemek mümkündü. Halkın hürriyet rejimi için hazırlıklı ve yetişkin olmadığı meselesi ortaya çıkınca, ki bu zaten bilinmeyen bir nokta değildi, yapılacak şey onu hazırlamak ve yetiştirmek uğruna gerekli her türlü tedbiri almak, bu yolda inançlı olarak çalışmaktı. Oysa İttihat ve Terakki yöneticileri bunu yapacak yerde bir iktidar tekeli kurmak yolunu tutmuşlardır. Basın ve muhalefet susturulmuş, seçimler zorlanmış, kanunu esası mecliste tam hakimiyeti sağlayacak yönde yeniden değişikliğe uğratılmış ve kısa bir zaman içinde eski hürriyetçilere takim olan tek kaygının iktidarda kalmaktan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Böylece ikinci meşrutiyetle birlikte insan hak ve hürriyetleri temeline dayanan bir siyasal düzene kavuşabilmek yolundaki ümitler de eriyip gitmiştir. 2. Cumhuriyet Türkiye'sinde 1. 1924 Anayasa Rejiminde Kamu Hürriyetleri A. Demokrasiye Hazırlık, Atatürk Devrimleri. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Osmanlı İmparatorluğu'nun harabeleri üzerinde yeni bir Türk devleti kurma çabası, Türk toplumu için her bakımdan bir yeniden doğuş çabasıdır. Yeniden doğuş ve kuruluş hareketi her şeyden önce bir kurtuluş hamlesi olmak zorundaydı. Her şeyden önce vatanın yabancı istilasından kurtarılması ve milli bütünlüğün korunması gerekiyordu. Atatürk Milli Kurtuluş Savaşı'nı hakimiyeti milliye parolasıyla açmış ve yürütmüştür. Bu parola dışarıdaki ve içerideki ana hedefleri açıkça ilan eder. Dış bakımdan her türlü yabancı müdahaleyi kesinlikle reddeden tam anlamıyla bağımsız bir devlet, İçeride de halka dayanan, iktidarını halktan alan bir hükümet sistemi. Şu halde savaş iki cephelidir. Atatürk bir yandan kurtuluş hamlesini yaparken öbür yandan yeni Türk devletinin kuruluş temelinde açıklıyordu. Milli mücadele bir hürriyet savaşıydı. Fakat Bernard Lewis'in de isabetle belirttiği gibi başka doğu ülkelerinden farklı olarak Türkiye hürriyeti sadece bağımsızlık manasında anlamamıştır. Söz konusu olan yalnız milletin başka milletler karşısında hakları değil, fakat aynı zamanda kişinin millet içindeki haklarıdır. Şüphesiz ki bağımsızlık, yabancı işgalinden kurtulmak öncelik taşıyan ilk hedefti. Ancak bunun yanında hiç değilse Atatürk'ün düşüncesinde uzun vadeli bir ikinci hedef daha vardı. Halk temeline dayanan demokratik bir cumhuriyet rejiminin kurulması. Var olmak ya da olmamak sorunu niteliğindeki ilk hedefe ulaşıldıktan sonra, yani vatan kurtarıldıktan ve bağımsızlık sağlandıktan sonra, Atatürk uzun vadeli idealini aşamalı olarak, fakat kararlı ve kesin adımlarla gerçekleştirme yolunu tutmuştur. Her şeyden önce yol üzerindeki engellerin kaldırılması gerekiyordu. yeni Türk Devleti'nin çağdaş temeller üzerinde kurulabilmesi ve ilerleyebilmesi için iki büyük adım cesaretle atılmalıydı. İlk olarak yüzyıllar boyunca despotizmin sembolü haline gelmiş olan monarşiye son verilmeliydi. Önce bu yapılmıştır. Saltanat ilga edilmiş ve bir yıl sonra da cumhuriyet ilan olunmuştur. Bundan sonra sıra ikinci büyük adıma geliyordu. Yeni Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu gibi din temelleri üzerine kurulmasına, teokratik bir karakter taşımasına imkan yoktu. Bundan mutlak surette sıyrılması gerekti. Belki birincisinden daha da önemli olan bu engel de kısa bir süre sonra hilafetin ilga edilmesiyle devrilmiştir. Böylece monarşiden ve teokrasiden sıyrılış Türk toplumuna çok geç kaldığı bir yolda, çağdaş uygarlık yolunda hızla öne atılma imkanlarını sağlıyordu. Zaten Atatürk daha başlangıçta Fransız İhtilal felsefesinin temel direklerinden biri olan milli egemenlik formülünü kendisine bayrak yaparken bu sonuçları öngörmüş ve hedeflerini seçmiş bulunuyordu. Gene aynı formül toplumu adım adım gerçek bir halk yönetiminin kurulmasına doğru götürecekti. 1924 Anayasası'nın hazırlanışında 18. yüzyıl felsefesinin ve Fransız İhtilali prensiplerinin oldukça derin etkileri görülür. Cumhuriyetin temel kanunu hazırlanırken örneğin Weimar Anayasası gibi modern bir anayasa değil de daha çok 1875 Fransız Anayasası'nın ve geniş ölçüde ondan esinlenmiş olan Polonya Anayasası'nın göz önünde tutulduğu bir gerçektir. 18. yüzyıl felsefesinin etkisi özellikle Türklerin hukuku ammesi başlığını taşıyan haklar ve hürriyetler bölümünde M68-88 kendini açıkça belli eder. Tabii haklar doktrini havası, ruhu hatta diliyle bu bölümde canlı olarak sezilir. Hürriyetin tanımı doğrudan doğruya 1789 İnsan ve Vatandaş Hakları beyannamesinden alınmadır. Hürriyet başkasına muzır olmayacak her türlü tasarrufta bulunmaktır. Hukuku tabiyeden olan hürriyetin herkes için hududu başkalarının hududu hürriyetidir. Ve arkadan gene 1789 modeli klasik hak ve hürriyetler kataloğu gelir. Düşünce, vicdan, söz, basın, haberleşme, dernek kurma, çalışma, eğitim hürriyetleri, mülkiyet hakkı, kişi güvenliği, konut dokunulmazlığı, eşitlik ilkesi vesaire. Görülüyor ki söz konusu olan sadece negatif haklardır. Kişinin devlet karşısında özel alanını çizen sınır hürriyetlerdir. 1924 Anayasa kurucusu sosyal muhtevalı hürriyet anlayışına o zamanın yeni anayasalarına girmeye başlamış olan sosyal ve ekonomik haklar akımına yabancı kalmıştır. Ancak şurasını da söylemek gerekir ki bu yeni haklar kategorisi ülkenin o zamanki şartları bakımından henüz geniş ölçüde eksikliği duyulan bir kategori olarak belirmiş değildi. 1924 Anayasası'na hemen hiç tartışmasız girivermiş olan bu klasik kamu hürriyetleri pratik alanda tam olarak gerçekleşmiş midir? Atatürk döneminde kendisinin içten özlediği gerçek halk yönetimi, batılı anlamda hürriyetçi bir demokratik düzen kurulabilmiş midir? Bu soruyu objektif olarak ancak hayır diye cevaplandırabiliriz. Şu halde Atatürk rejimi demokratik ideolojiyi reddeden tipik bir diktatörlük müydü? Bu sorunun cevabı da hiç şüphesiz hayır olmalıdır. Atatürk rejimi otoriter bir rejimdi. Fakat su katılmamış tipik bir diktatörlük değildi. Hele totaliter bir sistem hiç değildi. Onun tek parti sisteminin ne ideoloji yönünden ne de iç yapı yönünden faşist veya katı Marksist sistemlerle hiçbir ilgisi yoktur. Ne onlar gibi kişiyi toplum içinde eriten ve otoriteyi tanrılaştıran bir totaliter dünya görüşünün savunucusu olmuş, ne de vatandaşı sabah akşam gözetleyen sıkı bir polis rejimi kurmaya kalkmıştır. Aksine Atatürk hedef belirlediği demokratik prensiplerin üstünlüğünü ve halka dayanan yönetim ülküsünü savunmaktan hiçbir zaman geri kalmamıştır. Şu halde Cumhuriyet'in ilk 15 yıllık dönemini en iyi açıklayan bir belirleyici nitelik bulmak istenirse buna demokrasiye hazırlık dönemi demek belki en doğrusu olur. Gerçekten bu dönemde Atatürk daha önce İttihat ve Terakki liderlerinin yapmadıkları, yapmaya teşebbüs dahi etmedikleri asıl muazzam ve zor işi, yani halk kitlelerini demokrasi ve hürriyet rejimine hazırlama işini başarmak çabasına girişmiştir. Bu alanda başarıya ulaşmak için çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak gereklidir. İşte devrimlerin esas hedefi budur. Atatürk çağdaş uygarlıktan söz ederken Batı uygarlığını kastediyordu. Fakat bu uygarlık onun gözünde sadece Batılıların malı değildir. veya bizdeki gerici çevrelerin ileri sürdükleri gibi Hristiyanlığın malı değildir. O bütün insanlığın müşterek malıdır. Bir toplum ancak bu tek ve evrensel uygarlığı olduğu gibi benimsemek şartıyla kalkınabilir ve ilerleyebilir. Böylece devrimler katı bir doktrine bağlanmaksızın akılcı ve hümanist bir temel üzerine oturtulmaktadır. İleride az gelişmiş ülkelerden söz ederken görüleceği gibi, bugün bağımsızlığına yeni kavuşmuş bazı devletlerin liderleri de Atatürk'ün önce emperyalizmle savaş ve bağımsızlık, sonra modernleşme ve demokrasiye hazırlık yolunda izlediği yöntemi başka bir deyişle Kemalist metodu örnek alma çabasındadırlar. Atatürk bir bütüncü idi. Yarım tedbirlerle, uzlaştırıcı ve uyuşturucu yöntemlerle ilerlemenin ve uygar milletler topluluğuna katılmanın mümkün olmadığına inanıyordu. Hem şeriata bağlı kalmak, hem batılı hukuk sistemini kabul etmek, hem statik ve mutlak din kurallarını devlet hayatında üstün tutmak, hem dinamik atılımlar yapmak ve hürriyetçi bir düzene ulaşmak buna imkan yoktu. İmkan olmadığında geçmiş tecrübeler göstermişti. Tazminatın ve meşrutiyetin ikiciliğinden, telifçiliğinden ve tavizciliğinden, ilericilikle gericiliği bağdaştırma çabalarından kesin olarak uzaklaşmak gerekiyordu. Atatürk bunu yapmıştır. Her şeyden önce devlet düzenini laik temeller üzerine kurmakla, geçmişte bütün ileri hamleleri çelmeleyen, köstekleyen ve durduran engelleri ortadan kaldırmak istemiştir. Laiklik ilkesi bütün devrimlerin ruhu ve dayanak noktasıdır. Türk toplumuna çağdaş uygarlık yolunu açan anahtardır. Atatürk'ün uzun vadeli idealinin ve devrimlerin ana hedefinin Türkiye'de batılı anlamda demokratik ve hürriyetçi bir siyasal düzenin kurulması olduğu hususunda şüpheye yer olmamak gerekir. Nitekim bu konu üzerinde duran yabancı yazarların büyük çoğunluğu da aynı görüşü paylaşmaktadırlar. Genellikle hakim olan kanaat odur ki Atatürk'ün otoriter rejiminin gerçek amacı demokrasinin yaşayabilmesi için gerekli ortamı yaratmaktan ibarettir. Onu açıkça diktatör olarak vasıflandıranlar bile bu diktatörlüğün kendine özgü niteliğini belirtmekten ve Türkiye'de bundan böyle bir daha diktatörlük kurulmasını imkansız kılmak hedefine yönelmiş olduğunu işaret etmekten geri kalmamışlardır. B. Demokrasi denemesi, çok partili dönem. Atatürk sağlığında demokrasi idealinin gerçekleştiğini görememiştir. Bu yolda yapmış olduğu bir deneme 1930'da serbest fırka denemesi, vaktin henüz erken olduğunu, hazırlık ve yetişme döneminin tamamlanmadığını göstermiştir. Fakat onun aşıladığı ülküler yeni kuşakların kalplerinde ve kafalarında yerleşmiş bulunuyordu. Onsuz bir otoriter rejim, devrimlerin dinamizminden kaynak almayan bir otoriter rejim. Kesin zorunlulukların ötesinde uzun süre devam edemezdi. Artık fazla beklemeden ilk fırsatta hürriyet temeline dayanan gerçek bir halk yönetiminin uygulanmasına geçmek gerekiyordu. Bu fırsat faşist ve Nazi totalitarizminin kesin yenilgisi ve demokrasi cephesinin zaferiyle sona eren İkinci Dünya Savaşı'nın ertesinde belirmiştir. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın imzalandığı San Francisco Konferansı'nın dünyayı saran havası, Türkiye'de de çoğulcu demokratik düzene geçiş için elverişli atmosferi yaratmıştır. Tek parti rejiminden çok partili siyasal hayata geçiş ve 1950'de hür seçimler sonunda iktidarın sarsıntısız olarak el değiştirişi dünya ölçüsünde önemli bir olay. Belki eşi görülmemiş bir gelişme ve başarı örneği sayılabilir. Burada şu noktayı da özellikle kaydetmek gerekir ki, çok partili demokrasiye geçişte anayasa düzeninde herhangi bir değişiklik yapmak zorunluluğu kendisini hissettirmemiştir. Bu da Atatürk'ün kurmuş olduğu temel hukuk çerçevesinin esasında gerek ruh, gerek yapı bakımından demokratik olduğunu ve parlamenter sistemin işlemesi için pekala elverişli bir çerçeve teşkil edebileceğini gösterir. 14 Mayıs 1950 seçimleri Türk toplumunun siyasal gelişmesinde kesin bir dönüm noktası olabilirdi. İktidara gelen Demokrat Parti, liberal demokrasinin insan haklarının, kamu hürriyetlerinin savunuculuğunu yapıyor ve bunları en geniş ölçüde gerçekleştirmeyi vaat ediyordu.